Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah, 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 16. Ayrım. Hürrem, Süleyman'ın peşi sıra odadan çıkmaya yeltenen kızını bir işaretle durdurarak yerinden fırladı ve Mihrimah'tan kağıt getirmesini isteyip yanından eksik etmediği 3 hokkalı divit takımını pencerenin içine yerleştirdi. Kızı, 2 yaprak kağıtla döndüğünde sapından çıkardığı kalemin ucunu çoktan sivriltmişti. Dut ağacı elyafından mamul abadinam kağıda cümle düşürüp yazacaklarını bitirdi. Levhayı kızına uzatırken namesinin Bayazıt'a hızla ulaştırılmasını tembihliyordu. Nitekim Bayazıt anasının mektubunu öğle, babasınınkini ikindi vaktinde aldı. Annesi padişahın onu çağıracağını, daveti alınca derhal yola çıkmasını istiyordu. Babasını hazırladığını, tehlike olmadığını açıkladıktan sonra korkuya kapılıp gelişini geciktirirse esas kıyametin o zaman kopacağını lal mürekkeple yazmıştı. Bayazıt, Asi'nin itiraflarını öğrendiğinden beri Kırım'a kaçmakla Edirne'de akıbetini beklemek arasında bocalıyordu. Sonunda 2 sadık adamını yanına aldı ve sabahı beklemeden yola çıktı. Alacakaranlıkta dolu düzgün at sürerken, daha sonra kayıkla Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçerken dünyaya şehzade olarak gelişine lanet ediyordu. Saray kapısında kapıcılar kılıç ve hançerini almak için başına üşüşünce korkudan bayılacak gibi oldu. Yüreği gümbür derken kafeslerin arkasından gelen tanıdık bir fısıltı çarptı kulaklarına. "Korkma oğlum, ben buradayım." Bu ses onu ayakta tuttu. Gene de yaşamının bir işarete bağlı olduğunu düşündükçe adeta sürünerek yürüyordu. Babasının odasına birkaç adım kala koridorun ucunda belirip kaybolan anasının silüeti ona güç aşılayınca kararlı adımlarla kapıya yöneldi. Orada onu bir düş kırıklığı bekliyordu. Omuz başlarından başlayan, kalın ve uzun boynun üstünde haşmetle dikilmiş baş, uçları hançer gibi kalbe saplanan salma bıyıklarla ve gür sakallarla yakıcılığı son kertesini bulmuş, hükmeden çehre beklerken, yoluk sakalları akçıllaşmış, avurtları çökük, elmacık kemikleri fırlak, ezgin yüzüyle ve iyice belirginleşen kamburuyla şu yıkık adamı karşısında bulunca "Bu mu korktuğum padişah?" diye düşündü. Bir an kapıdaki iki sağır ve dilsizin cüsseleri dikkatini çekti. Padişahın bir işaretiyle onu parçalayacaklarını bakışlarıyla ihtar eden azmanlar, şehzadeyi yeniden korkunun kucağına saldı. Süleyman, tahtın hemen dibine konulmuş yastığı işaret ederek "Otur" diye emretti. Babası, kılını kıpırdatmadan, soğuk ve kımıltısız bakışlarla yüksekten ona bakıyordu. Hayli zaman sonra padişah aynı duygusuz ve tek düze sesiyle sordu. "Yaptıklarının cezasını biliyor musun?" Bayazıt zorlukla konuşabildi. "Hak bilir ki saadetli babam, düşümde bile sana sadakatten ayrılmaya kalkışmadım. Ama şu zavallı itaatkâr kulun idraktan aciz olduğu bir günah işlemişse tövbe ederim." Biraz duraladı ve ansızın tertiplediği beyitle sözünü tamamladı. "Tövbeyle hak yanında her günah olur af. Affeyle sen dahi beni en padişah, af." Oğlunun kafiyesi, vezni yerinde beyitle sözünü tamamlaması, Süleyman'ı hoşnut etse de bu duygu onun yüzüne yansımadı. Padişah elini çırpınca Bayazıt'ın yüreği hopladı. Süleyman, içeriye giren has odabaşısına kısa bir emir verdi. "Şerbet getirilsin." Bayazıt, birlikte şerbet içmenin eski adetlere göre iki kişi arasında barışın kurulduğu anlamına geldiğini biliyordu. Bu yüzden istemsiz bir hareketle yerinde kaykıldı ama hemen toparlandı. Az sonra kolunda 2 adet altın sırmalı ağız çevresi taşıyan kilerci başı, arkasında kulplarından tuttuğu altın tepsideki şerbet takımıyla bir iç oğlanı içeriye girdi. Yazarın notu: ağız çevresi ya da sırmalı yağlık. Şerbet içenin ağzını silmesine yarayan peşkir. Kilerci başı kulplu bardağı tabağıyla alıp ağzına dek şerbetle doldurduktan sonra sırmalı yağlığı 2 parmağı arasında tabak altından sarkıtarak şehzadeye uzattı. Oysa içinde zehir olmadığını kanıtlamak için şerbeti önce ev sahibinin içmesi usuldü. Bayazıt, dedesinin babasına zehirli şerbet içirmesini dehşetle anımsayarak donup kalsa da gözlerini yumup bardaktaki şerbeti usul gereği yarısına dek içti. Sonra bardağı kilerci başıya uzatıp tabağın altından sarkan ağız çevresiyle dudaklarını kuruladı. Gözlerinin karardığını, başının döndüğünü hissetti. Midesi de bulanıyordu. Babası, ölümüne tanıklık etmek istercesine yılanvari bakışlarla ona bakıyor, Bayazıt'ın ise döktüğü soğuk terlerle sırtı ürperirken baş dönmesi hızlanıyordu. Neden sonra Süleyman, oğlunun yarım bıraktığı bardağa uzandı ve içindeki şerbeti sonuna dek içti. Bayazıt pıstığı yerden doğruldu. Birden çılgınca kahkahalar koyuvermek geldi içinden. Süleyman ise pusarık tebessümüyle oğlunu izliyor, belki de zevkini ve acısını yalnızca kendisinin tadabileceği şekilde tahtına göz diken oğlunu bu kadarcık cezalandırmayla avunuyordu. Bayazıt'ın yüz rengi normale dönünce ona son emirlerini verdi. Sancağın Kütahya, yarın sabahki aile toplantımızdan sonra sancağına döneceksin. Bayazıt elini öpmek için eğilmişti ki elini çekip gözlerini tavana dikti. Kararımı değiştirmeden çabuk defol. Ama unutma, son af dileme hakkını kullandın. Hürrem gözlerini tavana dikti. Geçmişi düşündüğü için, dişleri döküldüğü için, şahane bir şavalak olduğu için, en çok da ideallerinin kocaman bir şırıngayla iliklerinden çekildiği için yorgundu. Yazıklılığa gömülmenin dayanılmaz yorgunluğuydu bu. Tuhaf şekilde önemsizleşmişti her şey. Gözlerinden bir damla yaş yuvarlanırken karar verdi. Aile toplantısına katılmayacaktı. Kafes arkasından onları seyretmekle yetinebilirdi. Peki ama neden? Bunun hayli yanıtı olabilirdi ama o böyle bir keşfe çıkmayı dahi gereksiz görüyordu. Bugüne değin mihverinde olduğu tüm savaşların boşa yapıldığını düşünmekten kendini alamıyordu. Anlamsız bir oyunun zavallı figüranı olduğuna mı, hiç yere harcanmış ömre mi, içine düştüğü yabancılaşmaya ya da tüm değerlerin büyük gümbürtülerle çöküşüne mi yanmalıydı, bilemiyordu. Omuzları çöktü ve karnında şimdiye dek tanık olmadığı bir buru dolaşmaya başladı. Sanki bir kurt midesinin çeperini kemiriyordu. Ellerini gerip bomboş avuçlarına baka kaldı. Onları hiç böylesine çırılçıplak görmemişti. Belki de yavrularını son kez görecekti ama bu gerçek bile onu üzmüyordu. Başka bir acı, ruhunun etrafına öyle bir zırh örmüştü ki diğerleri onu aşamıyordu. Gene de kendini zorlayıp ayaklarını sürüyerek hünkâr sofasına doğru yürümeye başladı. Kafes arkası zaten loştu ve üstüne üstlük araya gerilen tül kendisinin görülmesini engelliyordu. Yerdeki şiltenin üzerine bağdaş kurdu. Selim tam karşısındaydı. Bomboş bakışlarını ona dikti. İçeriye kulak verince, azarlamalarının sonuna gelen Süleyman'ın sesini duydu. Bilin ki, kavgaya tutuşursanız, Mihrimah'ın oğlu Osman Şah'ı sağlığımda tahtıma varis kılıp, hatta tahta oturtup, ben dahi asitaneye bekçilik ederim. Kavga çıkarıp, Ali Osman'ı küçük düşüren, sağlığımda saltanat hevesine kapılıp, karışıklık çıkaran, bilsin ki gazabımla perişan olacaktır. Şimdi sancaklarınıza gidin ve sözlerimi kulaklarınızdan çıkartmayın. Selim bir adım öne çıkarak başını eğdi. Bu kulunuz Cengi sevmez. Müzikle, şiirle hemhal olmak ister. Büyük şehzadeniz olarak yemin ederim ki saltanatta gözüm yoktur. Buna layık olan Bayazıt Han'dır. Tek arzum şudur ki, padişahlık ona nasip olduğunda bana tenhada bir sancak beyliği lütfedip neslime ilişmesin. Tıpkı dedem Yavuz Sultan Selim gibi Rabbel Alemin bu karundaşımı padişah olarak yaratmış. Dilerim onun karundaşlarına yaptığını Bayazıt Han bize yapmaya. Bayazıt tavus kuşu gibi kabarırken Süleyman sapsarı kesilmiş, kuşku ve korkuyla açılan gözlerini Bayazıt'a dikmişti. Kafes arkasındaki Hürrem ise vay canına diyordu içinden. Padişahın zihnine Yavuz Selim örneğini öylesine çiviledi ki Bayazıt'ı bitirdi. Aptal Bayazıt bir de sevincinden kabarıp duruyor. Sonra yanaklarına bir damla yaş yuvarlandı ve hoşça kalın dedi içinden. İkinizin de bahtı açık olsun. Ardından Selim'e baktı. Beni affet yavrum diye mırıldandı ve koşarcasına odasına doğru yöneldi. Yasef Nasi. Selim düşünceye dalmıştı. Amasya dönüşünde İzmit'teki dil iskelesine vardıklarında Süleyman Deniz yerine karayoluyla İstanbul'a dönmeye karar vermiş ve o gece Selim'e Yasef Nasi'den bahsedince şehzadenin beti benzisi olmuştu. Selim, padişahın aktardıklarını can kulağıyla dinlese de beyninde aynı sözcükler çınlıyordu. Bir kardeş, yeğen diye takdim edilen bir sır kardeş. Ama sonunda bu fikre alışmıştı. Hatta isimlendiremediği karmaşık duygular yerini tedirgin sevince gizli heyecana bırakmıştı. Üsküdar toplantısından sonra padişah Bayazıt'a hemen sancağına gitmesini emretmiş, Selim'e ikindi sularında Yasef Nasi'nin geleceğini söyleyerek ertesi güne dek izin vermişti. Selim, annesiyle mutlaka görüşmek istiyordu. Onun toplantıya katılmayışına üzülmüştü. Onu ziyaret etmek için izin istediğinde Süleyman dalgın dalgın uzaklara bakmış, "Annen çok değişti, kimseyle konuşmuyor. Az kalsın baldıran içip intihar ediyordu." diyerek işaret parmağıyla Selim'e kapıyı göstermişti. Hayalinde canlandırdığına göre Hürrem ellerini gülümseyerek ona uzatacak, "Karşımda bir Hazarya şehzadesi mi görüyorum?" diyecekti. O da, "Aslında muazzam devletimiz Hazar İmparatorluğu'nun devamı." diyerek Ataullah Efendi'den öğrendiklerini anlatacak ve sözlerini şöyle sonlayacaktı. "Bu devletin tezgahında herkes Osmanlı olur. Sen eski Roza mısın? Hayır, babandan utanma. Çünkü o da 6 ay bu sarayda kalsaydı saf Osmanlı olurdu. Ama muradın itilse sana söz, padişahlık nasip olursa ilk işim orayı fethetmek olacak." Has odabaşısı kapıyı açıp konuğun geldiğini söyleyince yerinde dikeldi. Gözlerini kapıya dikmiş, Yasef'i beklemeye koyulmuştu. Az sonra konuğu içeriye girdi. Yasef'in başında sarı abaniyle sarılmış sarık, sırtında samur yakalı kaftan vardı. Sarı ipekten şalvarı, koyu kırmızı mintanı ve çılgın sarıdan kuşağı ile o gerçekten göz alıcıydı. Yasef elini kalbine bastırarak Selim'i selamladı. Selim donup kalmıştı. Yasef de karşısında kendini görür gibi olmuş, bu yüzden kapının önüne mıhlanmıştı. Aynı düşüncelerden birlikte sıyrılmış olmalılar ki ikisi de gülmeye başladı. Yasef, zarif bir hareketle kapıya işaret edince, dışarıda bekleyen bir düzine zenci köle, kırmızı şallara sarılmış halde, omuzlarında vazolar, sedef kakmalı sandıklar, top top kumaşlar taşıyarak içeri girdiler ve yüklerini Selim'in ayak ucuna bırakarak geri çekildiler. Yasef gösterilen yere otururken, "Beni kabul ettikleri için şehzademe sonsuz şükranlarımı sunarım." dediği sırada Selim, "İkiz kardeş gibi benzerimle karşılaşmak değişik duygular uyandırıyor." diye mırıldandı. Aralarında yıllarca önce tanışmışlığın yakınlığı hızla oluşuyordu. Delikanlı, Selim'in hangi ilgi alanını keşfederse o konuda konuşuyordu. Konu şaraptan açılınca, Yasef zincirlerin getirdikleri sandıktan etiketi iyice solmuş bir şişe çıkardı. "Şehzademe dünyanın en iyi şarabını getirdim." dedikten sonra, sehpadan aldığı 2 bardağı yarısına dek şarapla doldurdu ve bardaklardan birini Selim'e uzattı. Selim bardağı hafifçe sallayıp şarabın cidarlarda bıraktığı ize baktı. Sonra burnunu bardağa sokup kokusunu kontrol etti. Bir yudum şarabı diliyle damağının arasında ezerken gamzeleri ortaya çıkmıştı. "Mükemmel, mükemmel de ne demek, olağanüstü." deyince Yasef gururla dikildi. "Dünyanın en iyi şarabı Kıbrıs'ta yapılır ama haramiler şaraplarını herkesten kıskanıyorlar." Aklına gelen düşünceyle parmağını şaklatarak devam etti. "Keşke şehzadem padişah olunca Kıbrıs'ı fethetse de bu şaraplara kolayca sahip olsak." Selim kocaman bir kahkaha attı. "Şarabı için adayı fethetmeye ne gerek var? Oraya 2 gemi gönderip 3 top savursak, adamlar adalarındaki tüm şarapları gemilerimize yüklerler." Arka arkaya devrilen şişeler onları senli benli yapmaya yetmişti. Havanın kararıp da ayrılık saatinin yaklaştığı sırada Selim sordu. "Merak ettiğim bir şey var. Frangistan'da kral ölünce onun yerine yenisi nasıl geçiyor?" "Avrupa'da asiller denen bir grup var. Bunlar yüzyıllarca aynı şatolarda oturup aynı eşyaları kullanırlar. Kendileri de, halk da, onların damarlarında özel bir kanın dolaştığına inanır. Malları, paraları, ünvanları oğuldan oğula geçer. Selim sabırsız davranıp onun sözünü kesti. Yani insanlar bir şey yapmadan zengin mi oluyorlar? Her şeyini neslinden kazanan adam ayakta durmak için yırtınır mı? Bu gavurların bizden habire dayak yemeleri boşuna değilmiş meğer. Bunlar birbirlerinden kız alıp vererek Bozukkan'ın kendilerine karışmasını sözüm ona önlerler. Bu yüzden Avrupa krallarının çoğu akrabadır. Kral ölünce oğlu, oğlu yoksa en yakın akrabası tahta oturur. Bu akraba başka ülke kralının kardeşi, kuzeni, önemli bir generali olabilir. Babanın baş düşmanı olan Habsburg hanedanının geçmişi bin yıllıktır. Bu soy Avrupa'nın nice ülkesine krallar yetiştirdi. Portekiz'de, İspanya'da, Kastilya, Bohemya ve Germanya'da, Hollanda'da ve Avusturya'da bu aileden gelme krallar hüküm sürdüler. Bir kardeş neden ağabeyinin tahtına göz dikmez, asiller onu kışkırtmazlar mı? Kışkırtmazlar, çünkü krala sadakat göstermeyenin soyu lekelenir. Hiçbir kardeş de böyle hevese kapılmaz. Hem geleceğe güvenle bakan yetinmeyi öğrenir. Örneğin Mustafa padişah iken canına kastederse tüm akrabalarının onu tahtından defedeceğini bilseydin, bereketli toprakların ve ordun olaydı, ölünce her şeyinin çocuklarına kalacağını bileydin, bunları tehlikeye atar mıydın? Üstelik padişah olamamış şehzadeler, padişah ve şehzade kızlarının neslinden gelenler, servet ve makam sahibi olacaklarından, rahatları bozulur diye onlar da isyan etmene izin vermezlerdi. Müftü, baş kaldıran için o, padişaha karşı gelmeyle Allah'a karşı geldi. Kimse onunla konuşmasın, ticaret yapmasın dediğinde, herkesin onun sözünü tutacağını bilseydin, kılını kıpırdatabilir miydin? Selim, kendi kendisiyle konuşur gibi mırıldandı. Krallar o kadar aptallar mı ki, Vatikancık'ta oturan herifin sözünden çıkamıyorlar. Sultandan zengin ve güçlü biri, İslamiyet adına son sözü söylemeye yetkili olsa, bütün Müslüman hükümdarlar ve halk, bu kişinin sözünden çıkmaya korksa ve o, tahtı elde edenin padişahlığını onaylamazsa ne olur? Ama İran Şahı için İstanbul müftüsü, zurnanın son deliği. Çünkü adam aylığını padişahtan alıyor ve kellesi onun iki dudağının ucunda. Selim arkasına yaslandı ve düşüncelere dalmıştı. Sonra kocaman bir puf çekti. Keşke bizde de adet böyle olaydı. O zaman yeri geldiğinde bir çocuk ya da devlet işlerinden anlamayan biri padişah olacaktı. Sizde en güçlü olan tahta çıkıyor. Bir şehzade çocukluğundan başlayarak ordunun gözüne girmek için öteki kardeşleriyle ölümüne yarışıyor. Bence cihana hükmetmenizin en büyük nedeni tahta çıkma usulünüz. Selim ayağa kalktı. Her bunalımlı anında olduğu gibi büsbütün peltekleşen aksanıyla sözcükleri hızlı hızlı sıralıyordu. Mehmet'le Mustafa içimizdeki en değerli şehzadelerdi ama ölüp gittiler. Düzenimiz başka olaydı, padişah olamasalar da onların devlete kim bilir ne hizmetleri dokunurdu. Gavurların düzeni bizde olaydı, Mustafa'nın aklına saltanat hevesi mi düşerdi? Sonra bardağına uzanıp, İçindekileri bir dikişte bitirdi. Artık delicesine gülüyordu. Yavuz Selim'in babası Bayezid Han Bencileğin içki müptelasıymış. Ama padişah olunca güya ağzına şarap koymamış. Sonra adamın adı Veli'ye çıkmış. Ah dolsun ki kendime Veli Selim dedirtmeyeceğim. Öylesine nuş edeceğim ki zaman sayfasına adım Sarhoş Selim olarak yazılacak. Göreceksin bak. 16. ayrımın sonu. Sayfa 159. Devamı 17. ayrımda.